Ayrım 68 sayfa 914 7. bölüm 1 Qin Hanedanı İmparatoru Guangyu'nun saltanatının 26. yılında miladi takvime göre 1900 yılı. Ay takviminin 7. ayının 7'si sabahı dipnot 31 Ağustos 1900 Yargıç Ji Guifen önderliğindeki Alman birlikleri yoğun sistem faydalanıp Goemi Kuzeydoğu Bucağı'nın güneybatısındaki Kumlu Kuş Yuvası köyünü kuşattı. Annem o gün sadece 6 aylıkmış. Bebekken ona Yuaner diye seslenirlermiş. Annemin babası deden beş belalı, o zamanlar yürürken yerde iz bırakmayan çeviklikte genç bir dövüş sanatları öğrencisiymiş. O sabah avluda sisin içinde egzersiz yaptıktan sonra o zamanlar çok değerli şeyler olan iki ithal metal kovaya yüklenip köyün güneyindeki tatlı su kuyusundan su çekmeye gitmiş. Sis daha tam anlamıyla çekilmese de köyün sokakları insan kaynıyormuş. Deden Du Ji Yuan'ların avlusundaki harman yerinden gelen egzersiz seslerini duymuş. Du Jie Yuan, dövüş sanatlarında usta, uzun boylu, beyaz yüzlü, sakallı, yakışıklı bir adammış ama niyeyse çirkin. Kara yüzlü, çiçek bozuğu bir kadınla evlenmiş. Söylentiye göre dövüş sanatında ustalaştıktan sonra karısını boşamak istemiş ama bir gece rüyasında renkli tüyleri olan büyük bir kuş görünüp bir kanadıyla onu örtüvermiş. Du Jie Yuan sabah uyanınca çopur karısının bir kolunu kendi göğsünün üzerinde buluvermiş. Bunun bir işaret olduğuna inanan Du, karısını boşama fikrinden vazgeçmiş. Yine söylentiye göre bu efsanevi dövüş sanatları ustası dört nala giden bir atın üzerinde ayakta durup iki tane dolusu fıçısını yere hiç dökmeden taşıyabilirmiş. Dedem kuyunun yanına varınca birden kuyudan gelen çok hoş bir koku almış. Bu kuyunun Doğu Çin denizine bağlı olduğu söylenirmiş. Yıllardır hiç kurumamış ve içindeki sık sık altın sarısı renginde büyük balıklar olurmuş. Bu köyün tek tatlı suyu, su koyu olduğundan bütün köy buradan su içermiş. Köylüler bu kuyuya kendi gözleri gibi bakar ve sahip çıkarmış. Dedem başını kuyunun içine uzatınca kuyunun içinde akikten yapılmış gibi duran beyaz bir nilüferin açtığını görmüş. Çok şaşırmış. Telaşla birkaç adım geri çekilmiş o büyülü güzel çiçeği rahatsız etmekten çekinerek. Boş kovaları sırtlanıp geri dönerken yolda Du Jiyuan'ların su çekmeye giden hizmetçisi Du Li'ye rastlamış. Du Li uykulu gözlerle uzun uzun esneyip ''Buluan, bu sabah ne kadar erkencisin?'' demiş. Dedem Du Li'yi durdurup ''Kuyuya gitme'' demiş. Ne oldu ki? Kuyuda beyaz bir nilüfer açmış. Kuyuda beyaz değil kırmızı bir nilüfer açsa da yine giderim su çekmeye yoksa patron kızar. Du Li ağır ahşap kovalarını sırtlanıp sendeleyerek kuyuya doğru seyirmiş. Dedem peşinden koşmuş. Gerçekten de beyaz bir nilüfer var demiş. Beş bela, daha sabahın körü çiçek mi açarmış? Kendi gözlerimle gördüm. Bir kasenin ağzından daha büyük. Bir tencere kapağından daha büyük olsa da yine de gideceğim su çekmeye. Du Li kuyunun yanına varmış. Kuyunun içine baktıktan sonra dedeme dönüp seni anasın diye sövmüş. Du Li daha sözünü tamamlayamadan kuyunun üzerine kapaklanmış. Dedem iç karartan bir silah sesi duymuş. Bir de bakmış ki Du Li'nin bağrından kan fışkırıyor. Başlarında kare şeklinde şapkalar olan uzun boylu, uzun ince bacaklı bir grup Alman askeri asma köprüden yanlarına doğru telaşla koşturuyormuş. Askerlerin başında saç örgüsü boynunun üzerine düşmüş, eli silahlı bir Çinli varmış. Alman şeytanları. Qingdao ve Jinan arasında bir demiryolu inşa etmeye gelen Almanlar, Goemi Kuzeydoğu Bucağı'nın Feng Shui'sini bozmuş. Bu yüzden Shangguandu ve Dişlek Sima onlarla bir bok ve silik savaşına girişmiş. Savaş, Goemi Kuzeydoğu Bucağı'ndaki köylülerin kaybetmesiyle büyük bir fiyaskoyla sonuçlanmış. Shangguandu, kızgın bir demir ızgaranın üzerinde yalın ayak yürürken acı çığlıklar atmış. Bir de mide bulandıran yanmış insan eti kokusu varmış. Dedem işte o kokuyu hiç unutamamış. Köylüler başarısız girişimlerinden şu sonuçları çıkarmış. Almanlar hiç de dizlerini bükemiyor değil. Dizleri kuklalarındaki gibi tatlıdan değil ve hiç de söylendikleri gibi bok ve idrarı görünce kusmaya başlayıp ölüveren, temizlik aşkıyla yanıp tutuşan şeytanlar değiller. Kumlu Kuş Yuvası köyünün halkı Almanlara düşman olmuş böylece. İnşaat mühendisi bir Alman köyün pazarında Yu Bao denen bir adamın ablasının memelerini elleyince galeyana gelen köylü adamı linç edip öldürmüş. Almanların geri çekilmeyeceklerini biliyorlarmış. Dalan şehrindeki bok ve idrar savaşı sürerken Kumlu Kuş Yuvası köyünün Kırmızı Mızrak Birliği de onlara destek vermiş. Dedem Kırmızı Mızrak Birliği'nin onbaşısıymış. Du Jie Yuan da birliğin komutanıymış. Birlikteki askerlere dövüş sanatı eğitimi vermişler. Mızrak ve havan topu dökmüşler. Köyü saran duvarları yenileyip etrafına hendek kazarak savaşa hazırlanmışlar. Bunu takip eden birkaç ay hiçbir olay çıkmayınca insanlar yavaş yavaş gevşemeye başlamış. Ama sonra olacak olan oluvermişti işte. Birazdan ne olacak korkusuyla endişe içinde bekleşmeye başlamışlar. Alman askerleri duvarı aşıp giriş kapısını açmış. Asma köprüyü yerle bir edip üzerlerine bir sel gibi çullanmış. Kuyunun içinde beyaz bir nüferin açtığına inanmayan Tuli o gün öldürülen ilk kişiymiş işte. Ardından Kumlu Kuş Yuvası köyünden 394 kişi daha öldürülmüş. Beş belalı Alman askerlerinin büyük bir turna sürüsü gibi üzerlerine geldiklerini görmüş. Almanların ellerindeki silahlar pat pat pat diye ateş püskürürken başının üzerinde mermiler vızıldamış. Sis daha çekilmediğinden sisin içinde bir görünüp bir kaybolan Almanların kaç kişi olduklarını bilmiyormuş. Dedem yüksek sesle bağırarak köylüleri uyarmış. Dedem 4 kile buğdayla takas ettiği o metal kovaları orada bırakmaya kıyamamış. Kovaları sırtladığı gibi koşmaya başlamış. Kovalar koşarken tıngırdıyormuş. Bir Alman mermisi kovalardan birine delik açmış. Sokağa çıkan insanlar panik içinde koşuşturuyormuş. Elinde bir değirmen sopasıyla koşturan Körçen bir Alman askerine toslayıp "Şeytanlar nerede? Şeytanlar nerede?" diye sormuş yüksek sesle. Alman askeri silahının namlusunu adamın ensesine dayayıp ateş etmiş. Körçen'in elindeki sopa yere düşmüş. İnsanlar kapılarını kapayıp eşyalarını toplamaya başlamışlar. Kırmızı Mızrak Birliği'nin komutanı Dujie Yuan, onbaşılarını ve adamlarını toplayacak vakti olmadığından da bir düzine kadar hizmetçi ve çalışanını bir araya getirip hünnep ağacından yapılmış kalaslarla kapısını desteklemiş. O çopur karısı da yardıma gelmiş. Hamile karnı ve şişmiş memeleriyle elinde demir bir çekişte kocasının arkasında koşturuyormuş. Dedem eve dönünce avlu kapısını sürgülemiş. Ninem kucağında Lu Yuaner'le kangın üstünde titriyormuş. Ninem Yao, Kumlu Kuş Yuvası köyünün en güzel kadınıymış. Uçları bambu sürgünü gibi sivri, en fazla 10 santim uzunluğunda küçük ayakları varmış. Du Jiayun, beş belalıya sık sık, benim gibi onurlu bir dövüş sanatları ustasının koca ayakta çopur bir karısı varken, senin gibi aptal bir ufaklığın koyuna her gece nasıl olur da altın nilüferi andıran ayakları olan güzel bir kız girer anlamıyorum dermiş. Yao ninemin ayakları daha çocukluğundan kırılıp bağlandığından dolayı küçükmüş ve küçük ayakları yüzünden rahat hareket edemezmiş. Bütün gün evde oturduğundan gün yüzü görmeyen teni pamuk gibi bembeyazmış. Yuan'ın babası demiş Yao korkudan toprak sarısına dönmüş bir yüzde. Ne yapacağız şimdi? Beş belalı tencerenin altına bulaşmış isi alıp Yao'nun yüzüne sürmüş. Köy eviymiş işte. İçi neredeyse bomboşmuş. Saklanacak bir yer bile yokmuş. Beş belalı bu kahraman adam belime kuvvet deyip bir dikişte bir şişe içki içmiş. İçkini verdiği cesaretle kapının arkasında duran üzeri bal mumu kaplı, kırmızı püsküllü mızrağını aldığı gibi avluya koşturup giriş kapısının ardına saklanmış. Du Jie Yuan ahşap bir merdivenle tahıl ambarının düz çatısına çıkmış. Ağır mağır bir havan topu taşıyan iki çalışanı onun peşi sıra nefes nefese çatıya çıkmış. Çatıdan köylülerin panik halindeki bir koyun sürüsü gibi sis içinde kalmış sokaklarda bir o yana bir bu yana koşuşturduğunu görmüş. Bir bölük Alman askeri sistematik bir şekilde yere diz çöküp ateş ediyormuş. Vurulan köylüler yığınlar halinde yere serilmiş. Köylülerin bazısı hiç hareket etmeden oldukları yere düşüyor, bazısı da kalanlar içinde çığlıklar atarak bir süre yuvarlandıktan sonra hareketsiz kalıyormuş. Du Jie Yuan, sisin çekildiği duvarın etrafında dolanan uzun boylu Alman askerleri ve üzerinde önlü arkalı cesaret yazan beyaz kumaşlar asmış bir grup manço askeri görmüş. Güney girişinin önünde bir grup Alman şeytanı varmış. Siyah katırların çektiği pırıl pırıl parlayan iki büyük havan topuyla asma köprünün üzerinden gıcırtılarla geliyorlarmış. Köy artık tamamen kuşatılmış durumdaymış. Du Jie Yuan'ın çalışanları havan topunu tavana çıkardıktan sonra aşağı inip su kabaklarına doldurulmuş barutu almaya gitmişler. Sis ambarın çatısından çekilince çatıya altın sarısı güneş ışınları vurmaya başlamış. Du'nun karısı da tavana çıkıp etrafı gözlemlemiş. Pinkçi demiş kocasına lakabıyla seslenerek. Korkarım ki bugün çok kötü şeyler olacağı benziyor. Du ona bakıp sen çocuğu alıp yer altındaki kilere in. Bugün burada bir ölüm kalım savaşı verilecek. Hesapları tuttuğum defteri Kangın Hasır'ın altına saklamıştım. Ben ölürsem Kuingzu'ya gidip Murong Efendi'yi bul. O sana yardım edecektir demiş. Pinkçi demiş karısı gülerek. Delirdin galiba. Almanlar bu sırada bir atış daha yapınca kucağında bir çocuk olan bir kadın Duğuların avlu girişini taş merdivenlerin üzerine yığılıvermiş. Avludaki köpekler havlamaya başlamış. Topu hazırlayın demiş Duğ. Çalışanlar namlunun içine biraz barut koyup bir sopayla iyice ittikten sonra fıstık büyüklüğünde saçmalar da kurumuşlar hemen ardından. Patron, ne kadar barut koyalım diye sormuş birisi. 9 parça demiş Duğ. Du Jie Yuan havan topunun konumunu kendi elleriyle ayarlamış. Namlunun ucunu sabah sisinin içinde halen belli belirsiz görünen Alman askerlerine doğrultmuş. Hırsın elinde tuttuğu tütsüyü almış. Tütsüyü üfleyip ateşi körükledikten sonra topun fitilini ateşlemiş. Namludan beyaz bir duman çıkmış kıvrılarak. Dökme top bir süre uysal bir canavar gibi beklemiş. Ardından kırmızı bir ateş topu püskürmüş ağzından. Düşman üstüne girip büyük bir demir süpürge gibi süpürüvermiş Alman askerlerine. Sokakta yabancıların acı çığlıkları yankılanmış. Namlunun ucundan beyaz dumanlar yükselmiş. Doldurun diye emretmiş Du. Top atışı sokaktaki sisi dağıtınca Alman askerleri apar topar Hutong'un içine saklanmış. Sokakta sadece birkaç düzine ceset ve yaralı kalmış. Yaralıların yüzlerini kapattıkları parmakların arasından kan süzülüyormuş. Du'nun adamları telaşla topa barut yüklüyormuş. Toparlanan Alman askerleri çatıya doğru ateş etmeye başlamış. Du'nun kulağını bir mermi sıyırmış. Kulağında bir yanma hisseden Du, kulağını yokladıktan sonra elindeki kanı görür görmez çatının üzerine silmiş. Adamlarından biri karnından vurulmuş. Karnını tutup soluk bir yüzle, ''Patron, patron, bizim ailede 5 kuşaktır erkek yok. Ben ölünce soyumuz kuruyacak.'' demiş ağlayarak. ''Siktir git, ne evinden bahsediyorsun sen? Bugün bütün köyün soyu kuruyacak.'' demiş Du, yüzündeki kanı silerken. ''Doldurun şu topu. Pinkçi.'' diye seslenmiş karısı. ''Aşağı inelim.'' Du, kana bulanmış su kabağını çekerken, ''Bir atış daha yapalım, henüz durumu eşitlemedik.'' demiş. Karısı, ''Epey vurduk, yeteri kadar eşit.'' demiş. Hemen ardından bir mermi isabet etmiş kadının boynuna. Kadın parmak uçlarında yükselip yere düşmüş. Ağzından kan fışkırıyormuş. ''Bitti, zümrütü ankağa vuruldu.'' diye düşünmüş Du. Karısının çopuru yüzünü seyirmiş, çekik gözlerinde karanlık bir ışık parlamış. Du, su kabağının içindeki bütün barutu dumanlar çıkaran namluya döküvermiş. Havan topunun arkasına çömelip mermilerden korunmak için siper almış. Sopayı iki eliyle tutup barutları iyice bastırmış. Yaralanmamış olan adamı tütsüyü ona uzatıp ''Patron hadi ateşle.'' demiş. Güm güm, saçma parçaları sokağın karşısındaki duvarı parçalamış. Duvarın üzerinde bir peteği andıran delikler oluşmuş. Duvarın toprak sıvaları dökülmüş. Du Jie Yuan yalpalayarak ayağa kalkıp güneşe doğru bağırmış. ''İmparator çok yaşa, çok yaşa.'' Alman askerleri bu uzun adama nişan alıp ateş açtı. Ambarın çatısından aşağı yuvarlandı. Bu sırada Almanların o iki büyük havan topu da Du Jie Yuan'ın evine doğru önlü arkada ateş açıyormuş. Almanların top mermileri tuştan yapılmış olduğundan çok keskin ve net bir ses çıkarıp insanın kulaklarını titretiyormuş. Evin çatısına isabet eden toplar gümbür demiş. Etraf toz duman olmuş. Kırık tuğla ve kiremit parçalarıyla şarapnel parçaları uçuşmuş havada. Alman askerleri beş belalığının avlu kapısına yüklenip içeriye dalıvermişler. İçeri girer girmez öne doğru ateş açmışlar ama bir karşılık alamamışlar. Beş belalı kapının arkasında gizlenmiş sessizce bekliyormuş. Bir Alman askeri süngülü tüfeğiyle başını horoz gibi evin içine uzatarak içeriye girmiş. Askerin pantolonu çok darmış. Dizleri buharda pişmiş yuvarlak mısır ekmeği gibi kabarıkmış. Üniformasının ceketinde iki sıra ışıl ışıl parlayan bakır düğme varmış. Beş belalı hala kımıldamıyormuş. Asker arkasına dönüp eliyle avlu kapısının orada duran işaret vermiş. Beş belalı askerin mavi gözlerini, kırmızı burnunu ve kepinin altından görünen beyaz tüylerini çok net bir şekilde seçebiliyormuş. Asker de kapının arkasında demir bir kule gibi saklanan beş belalıyı fark etmiş. Silahına davranmış ama artık çok geçmiş. Beş belalı kırmızı tüylü mızrağı elinde bir ok gibi fırlatmış kapının arkasından. Daha askerin yanına varmadan fırlatmış mızrağını. Mızrağın metal ucu askerin karnına saplanmış. Askerin vücudu mızrağın bal mumu kaplı gövdesinden kayıvermiş. Beş belalı mızrağı çıkarmaya çalışırken arkasından buz gibi bir rüzgarın esip beline giriverdiğini hissetmiş. Elleri uyuşmuş, mızrağı bırakıp güçlükle arkasını dönünce iki Alman askerinin göğsüne doğrulttuğu namluları görmüş. Kollarını iki yana açıp tam öne doğru atılacakmış ki birden beyninde bir patlama duymuş. Sanki bir şey kırılıyormuş. Gözlerine yeşim taşı yeşili bir de perde çekilmiş birden. Alman askerleri silahlarını bırakıp evin içine koşturmuş. Odanın birinde kendini tavanın kirişine asmış kar beyazı bir kadının cesediyle karşılaşmışlar. Kadının sadece birer uzun ve sivri tırnağı varmış gibi görünen iki küçük ayağını gören Alman askerleri dehşete düşmüş. Ertesi gün annemin haberi anca duyan halası ve halasının kocası Koca Elliyo koşturarak eve gelip bir mum fıçısına saklanmış olan Yuaner'i kurtarmış. Tüm vücudu ona bulanmış. Neredeyse ölümün eşiğindeymiş. Annemin halası Yulu onun ağzındaki ve burnundaki unları temizlemiş. Neredeyse bütün gün sırtına vurulduktan sonra boğuk boğuk ağlamaya başlamış annem. Ayrım sonu sayfa 922.